Ayrım 20. O Muhteşem Hayatınız. Oya Baydar. Sayfa 299. Yurt dışından biraz yorgun ama memnun döndü. Tipik annem. Döndüğünü ancak bir hafta sonra haber verdi. Neden bildirmediniz geleceğiniz tarihi, sizi karşılardık dediğimde hiç de yapmacık olmayan bir şaşkınlıkla ama neden? Şoförümün işi bu zaten, yıllardır böyle yaparız dedi. O kadar yorgundum ki insan içine çıkmadan biraz kendime gelmek istedim diye ekledi. Telefonda uzun konuşmayı sevmezdi ama bu defa kayıtların beklediğinden de iyi olduğunu, iki CD doldurduklarını, beklenen ilgi sağlanırsa bir süre sonra iki CD'lik bir repertuarla devam edeceğini, toplamda 6 CD'lik kapsamlı bir proje düşünüldüğünü anlattı. Konuşurken tümüyle kendisiyle ve yaptığı işle dolu olduğunu fark ettim. Deha böyle bir şey olmalı. Bir konuya yoğunlaşıyor, antenlerini dışarıdan içeriye çekiyor, bir süre için başka her şeyi önemsizleştiriyor, sadece hedefindekini görüyor. Büyük sanatçıların ben merkezci oldukları bu bağlamda doğru galiba. Birkaç gün sonra kucağımda karton koliyle korudaki evin kapısındaydım. Gelmemi kendisi istemişti. Yalnız gelmemden memnuniyet duyacağını da kabalık yapmadan zarafetle belli etmişti. Bu defa mahcup olmadım size karşı dedim. Emanetleri getirdim. Gülizar koliyi elimden alıp içeri çalışma odasına götürdü. Annenin odasına değil, salonda oturuyorduk. Salondaki eşyaya ilk kez alıcı gözle baktım. Aşırı süslü ve hantal olmayan zevkli, zarif bir oturma takımı, antika olduğunu tahmin ettiğim sehpalar, uzak doğudan belki de Hindistan'dan gelmiş iki ahşap koltuk, kiraz ağacından camlı dolaplar, köşede ceviz rengi ahşaptan yarım kuyruklu bir piyano. Hepsi güzeldi, uyumluydu ama insana dekor duygusu veriyordu. Sahibini yansıtmayan, oyun bitince ışıkların söndürülüp oyuncuların, seyircilerin salonu terk edecekleri özenli bir sahne dekoru. Salonda oturmayı sevmiyorum dedi düşüncelerimi okumuş gibi. İnsan yalnız yaşadı mı salon denilen mekan misafirden misafire kullanılan ruhsuz bir boşluk oluyor. Bizim evde tam tersi. Salonu derli toplu tutmak mümkün değil. Çocuklar oldu mu çalışma odası, oturma odası, salon ayrımı kalkıyor. Zaten şimdi gençlerin evlerinde böyle ayrımlar yok. Eskiden benim çocukluğumda kapısı annemin kabul günlerinde, bayramlarda, aile toplantılarında açılan koltukların, sehpaların üstüne örtü serilmiş, bizim kullanmadığımız misafir odaları vardı. Hep saçma gelirdi bana ama bak ben de oturma ve çalışma odalarımın dışında bir salon döşemeye mecbur kaldım. Sizin durumunuz farklı. Yabancı misafirleriniz olur, görüşmeye, röportaja gelenler olur, davet vermeniz gerekir. Artık pek de gerekmiyor, dedi aldırmaz bir sesle. Aslında sosyal biri değilimdir. Yurt dışındaki çalışmalarını konuştuk biraz. Daha çok o anlattı. Kayıt için girdiği stüdyonun olanaklarını, işleyişinin profesyonelliğini, eşlikçilerin her birinin üstün yetenekli gerçek sanatçılar olduğunu. Ben de fena değildim. Sesimin iyi bir dönemindeydim. Bu defa sesim ormana kaçmadı, beni terk etmedi, dedi. Yorgun görünüyordu. İstediği sonucu alabilmek için ağır bir çalışma temposuna girdiğini, gerildiğini anlatıyordu. Dışarıdan bakan bir profesyonel için stüdyo kaydının kolay iş olduğunu sanır. Sahneye göre daha az gerilimli, doğru çünkü tekrar etme, düzeltme imkanın var. Yine de belalı bir iş. Belki de ben fazla geriliyorum çalışırken. Gençliğimde son halin bana özgü olduğunu düşünür, dert ederdim. Sonra baktım, hele de bizim opera alanında biraz sivrilmiş herkes benden beter. Sürekli bir yarış, sürekli kendini aşma, sahnede var olma çabası. Tatlı hayat değil yani sanıldığı gibi. Doldurduğu CD'lerin henüz dağıtıma girmemiş, ticari olmayan kopyalarını verdi. Sonra dinlersin, fikrini almak istiyorum. Müzikolog olduğuna göre sen de işin uzmanı sayılırsın, söyleyecek sözün vardır. Çok iyi olduklarından eminim dedim. Siz müzik alanında hep mükemmeldiniz. Bunu onun hoşuna gitsin diye değil, gerçekten böyle düşündüğüm için söylemiştim. Her alanda değil, müzik alanında mükemmel olduğunun altını çizmeyi de ihmal etmeden. Biraz da sen anlat, ne yaptın, nasıl geçirdin şu kış aylarını, proje nasıl gidiyor diye sorduğunda ona anlatacak ilgi çekici bir şeyim olmadığını düşünüp hayıflandım. Ne kadar renksiz, tek düze bir hayat benimki. Fena gitmiyor. Ön çalışmalarımız bitti. Mayıs'ta, Haziran'da alana çıkacağız. Bize rehberlik edecek kişi o tarafları iyi biliyor. İşimizi çok kolaylaştırdı dedim. Cansan'ın adını söylemedim. İçimden geldiği halde ondan söz etmedim. Anneyi ilgilendirmeyen, dinler gibi görünse de sıkılacağı bir konuydu. Pek çok konuşmayı böyle nezaketen dinlediğinin farkındaydım. Diva'yı sadece kendisi ve müziği ilgilendiriyordu, biliyorum. Kendi iç alemine dönük, dahi sanatçı otizmi. Bundan rahatsız olmamayı öğreniyordum yavaş yavaş. Anneannemin emanetleri arasında dedemin İstiklal madalyası çıktı dedim lafı değiştirmek için. Bir de başka bir madalya daha önce görmüş müydünüz? Üstünde Tunceli Manevrası Hatırası yazıyor. Atatürk imzalı. Projem nedeniyle son zamanlarda o bölgeyle yatıp kalktığım için ilgimi çekti. Çocukluğunuzda dedemin doğuda bulunduğunu siz de söylemiştiniz. Babamın madalyalarını görmüştüm ama şimdi hiç hatırlamıyorum doğrusu. Annem pek önem verirdi böyle şeylere. Ben çocuktum, ilgilenmezdim. Böyle meraklar insan yaşlandıkça kabarıyor. Eski fotoğraflar da öyle. Bir zamanlar hiç önemsemediğim, bakmayı aklından bile geçirmediğim fotoğraflara ilgi duymaya başlıyorsun. Nostalji, yaşlılık hastalığı olsa gerek. Bunda toplayıcının da uyarıcı etkisi oldu galiba. Doğru. Onun hakkını teslim etmeliyim. İçime merak kurduğunu o düşürdü. Nereden buldu? Hangi çöplükten topladıysa çocukluk fotoğraflarımın kendisinde olduğunu haber vermeseydi aklıma bile gelmeyecekti. İnanmayacaksın ama bir albüm yapıp sana göndermeyi bile düşündüm bir ara. Hiç bekler misin benden? Gülizar Hanım'ın odanıza götürdüğü karton kutuda anneannemin emanetleri arasında içinde bazı fotoğraflar olan bir zarf da var. Bir de sayfaları kopmuş, cildi eprimiş bir defter. Yaş meselesinde haklısınız. Mesela ben de ne o zarfı açıp içine baktım ne de defteri karıştırdım. Gel birlikte bakalım. Bunu hiç beklemiyordum. O anı kendine saklamak isteyeceğini düşünmüştüm. Anneyi tanıyabildiğim kadarıyla duygularını saklayan, özelini paylaşmaktan hiç hoşlanmayan biriydi. İnsanın ölmüş gitmiş annesinden, babasından kalmış eşya, anlamsız da olsa çocukluğuna ait nesneler, bir kalem, bir defter, yırtık pırtık bir bebek, hele de fotoğraflar özeldir bana göre. O anı benimle paylaşmak istemesine şaşırdım. Oturma odasına geçtik. Sehpanın üstünde duran karton kutuyu ben açtım. Başımda durmuş bakıyordu. Hediye paketinin açılmasını sabırsızlıkla, heyecanla bekleyen bir çocuk gibiydi. İçinde ne olduğunu bildiğim için hayal kırıklığına uğrayacağını düşünüp biraz üzüldüm. Küçük ahşap kutuyu çıkardım önce. Madalyalar, o birkaç tutam saç, melekli saat bu kutuda dedim uzatırken. Boğaza bakan geniş pencerenin önündeki divana oturdu. Beyaz mohair şalın, yastıkların, dağınık birkaç CD'nin arasından müzik dolabının uzaktan kumandasını bulup tuşladı. Her zaman oraya oturur oturmaz yaptığı refleks bir hareketti sanırım. Sessizliğe dayanamıyordu. Kendi sesi odayı doldurdu. Sana demin verdiğim son stüdyo kayıtlarım dedi kutuyu açarken. O anı hatırlıyorum. Önce kutuyu evirip çeviriyor elinde. Annemin sihirli kutusu diyor. Kilitli olduğu için merak ederdim. Büyüsü, çekiciliği gizliliğindeydi. Artık kilitlenmiyor herhalde. Anahtarı kaybolmuştur. Kutunun içindekileri divanın üstüne döküyor. Küçük kadife kesenin düğümünü manikürlü, bakımlı tırnaklarıyla açıp madalyaları çıkarıyor. Evet, bunları görmüştüm galiba ama çocuk halimle hiç ilgilenmemiştim. Babanın madalyaları demişti annem. İstiklal madalyasını gözüne yaklaştırıyor. Yakın gözlüğü takmamakta inat ediyorum ama gerekiyor artık. Baksana, askere cephane taşıyan bir kadın figürü var bunun üzerinde. Keşifte bulunmuş bir çocuk gibi sevinçli. Bu madalya neyin nesiymiş bilmiyorum. Senin anlattığın Tunceli madalyası bu mu? 1938 yazıyor bak. O manevra, tatbikat neyse onda yararlık göstermiş demek ki babam. İyi bir askerdi. Biraz da benim yüzümden ben okuyabileyim, konservatuvara devam edebileyim diye önce geri hizmete atanmayı istemiş, sonra da erken emekli olmuş. Öyle anlatılırdı. Melekli çalar saatle ilgilenmiyor. Kırmızı kurdeleyle bağlı. Saç tutamına takılıyor gözü. Büyük ihtimalle benim saçım. Koyu renk, epeyce de uzun. Bebeklerin saçı daha kısa olur. Bu sonradan kesilmiş anı niyetini. Altın halkayı görünce iki parmağını ortasından geçirip sessizce inceliyor. Hatırlamaya çalışan bir hali var. Sessizlik uzayıp giderken odayı dolduran sesini dinliyorum. Ophelia'nın aryası. Bir çocuk bileziği diyor alçak sesle. Benim olabilir mi? Belki doğumumda hediye etmiştir de annem saklamıştır. Belki de başka bir takının parçasıdır. Hiç hatırlamıyorum. Bu altın dişi küpeleri hayal meyal hatırlıyorum. Küpeleri takmak istemiştim de annem çok kızmıştı. Kim bilir kimin küpeleriydi. Belki anneannemin, belki de teyzemin. Divan örtüsünün üstünde iki taş parlıyor, büyük gözyaşları damlaları gibi. Bir de pelür kağıda sarılı bir altın diş. Kutuyu açtığımda bunları görmemiştim. Dikkatli bakmamışım demek ki. Evet, küpeleri hatırlıyorum diye tekrarlıyor düşünceli bir sesle. Annem mücevhere, asıma takıma meraklıydı. Ama bu küpeleri taktığını hiç görmedim. Neden takmazdı acaba? Taşı pencereye doğru ışığa tutuyor. Elmas bunlar. Parmağındaki tek taş yüzükle yan yana getirip bir daha bakıyor ışıkta. Evet, elmas. Kesimi de çok güzel. Sadece temizlenmesi gerekiyor. Küpe seviyorsan sen takmalısın bunları. Anneannemden bir hatıra işte. Elmas küpeleri bana uzatıyor. Alıp inceliyorum. Güzel şeyler gerçekten. Montürleri de çok zarif. Delik kulak ister bunları takmak için diyorum geri verirken. İlk gördüğün eczanede deldir verirsin diye ısrar ediyor. Üstünde dedemin adı kazılı gümüş sigara tabakasını açıyor. Bunu çok iyi hatırlıyorum. Babam çok sigara içerdi. Bu tabakayı da annem hediye etmişti ona. Sonra ben şan eğitimine başlayınca bıraktı sigarayı. Kim söylemiş, kimden duymuşsa sadece içenin değil, yakın çevresindekilerinin ciğerlerini, sesini falan da olumsuz etkilermiş sigara dumanı. Hay Allah, insan duygulanıyor. İsterseniz zarfın içindeki fotoğraflara da bir göz atalım diyorum. Evet, ne zamandır kafama takılan bebeklik fotoğraflarım buradalar, çıkar belki. Kendisiyle dalga geçen bir ses tonuyla yüzünde daha önce görmediğim utangaç bir gülümsemeyle ekliyor. Albümün ilk sayfaları eksik kalmamalı. Zarfta tahminimden daha az fotoğraf var. İstanbul manzaralı birkaç kartpostalı bir yana ayırıyoruz. Anneannemin vesikalıktan büyütülmüş güzel bir portresi. Arkasında acemi bir el yazısıyla dedeme yazılmış sevgi sözcükleri. Sevgilim, erkeğim, sana kavuşacağım günü özlüyorum. Bir an önce dönmeni bekliyorum. Ne tuhaf diyor. Annemin böyle satırlar yazabileceği asla aklıma gelmezdi. İnsan kimseyi gerçek yüzüyle tanımıyor, hele de annesini hiç. Çok genç görünüyor burada. Büyük olasılıkla bu fotoğrafı babama henüz nişanlılarken göndermiş. Anneannemle dedemin düğün fotoğraflarına bakarken ikimiz de duygulanıyoruz. Bunu daha önce gördüm. Bendeki fotoğraflar arasında bir eşi var. Biliyor musun? Geçenlerde Gülizar'la köşe bucağı toplarken anneannenin gelinliğini de bulduk. O kıymetli sandığındaymış. Dedemin subay arkadaşlarıyla çekilmiş bir fotoğrafı, ağaçlıklı bir dere kenarında kadınlı çocuklu bir piknik sahnesi, erkekler asker elbiseli ama ceketlerini çıkartmış, yakalarını parçalarını gevşetmişler, kadınlar bol etekli, kolsuz, hafif elbiseler içindeler. ''Aa, bu benim işte!'' diyor suya inmiş küçük kız olduğunu göstererek. Yüzü tam görünmüyor, uzun saçları arkadan at kuyruğu bağlanmış, şortlu ve sandaletli. Bu dereyi hatırlıyorum. Yazın sıcakta piknik yapmaya gidilirdi. Kuru köfte, yalancı dolma, haşlanmış yumurta. Pikniğin olmazsa olmazları. Dolma. Ama nedense o dereyi hiç sevmezdim. Öteki çocuklar suya girerlerdi. Annem bari ayaklarımı sokmam için ısrar ederdi. Tertemiz, pırıl pırıl su. Neden girmiyorsun derdi. Korkardım o sudan. Belki çok sivrisinek olduğu için, belki küçük bir su yılanı gördüğüm için. Böyle yersiz, tuhaf korkularım vardı çocukken. Zarftan küçük bir zarf daha çıkıyor. İçinde de sadece 3 fotoğraf. 2-2,5 yaşlarında çelimsiz, hasta, yoksul görünümlü bir köylü çocuğunun fotoğrafları. Birinde çocuk dedemin yanında oturuyor. Mahmuzlu çizmeli golf pantolonlu adamın ancak diz kapağına geliyor boyu. Diğer ikisinde ne yapacağını bilmez bir şaşkınlık içinde tek başına. Saçları kısacık kesilmiş, bir şala ya da küçük bir battaniyeye sarılmış, ayakları çıplak. Erkek mi, kız mı belli değil. Babam bu fakir çocuklara, sokak çocuklarına çok acırdı. Hatırlıyorum, garnizondaki subay hanımları aralarında para toplar, bu çocukları temizler, giydirirler, kendi eskilerini de çocukların ailelerine dağıtırlardı. Teyzemle annem iyi dikiş diktikleri için kızlara Sümerbank basmalarından, pazenlerinden, oğlanlara ordu malı pantolonluk, kaputlu kumaşlardan, entariler, pantolonlar, gömlekler bizim evde dikilirdi. Resimlere bir daha dikkatle bakıyorum. Dedemle olan fotoğrafta çocuğun yüzü iyi seçilmiyor. Hem fotoğraf yıpranmış hem de çocuk yüzünü yere eğmiş, gözleri görünmüyor. Diğer iki resimde kocaman açtığı gözleriyle doğrudan objektife bakıyor. Bakışlarında ürkekliği aşan bir korku. Şoka girmiş gibi öyle sabit bakıyor. Dedemle birlikte çekilmiş fotoğrafın arkasını çeviriyorum. 1938, 30 Temmuz, Hozat. Bebeklik fotoğraflarım bunların arasında da yok diyor. Hatırlıyorum bir gün teyzemi kızdırmıştım yine. Kızarttığı puf böreklerinin hepsini mi yemiştim ne? Reçel kavanozunu mu yalamıştım? İşte öyle bir şey. Zaten aramız hiç iyi değildi. Şu yaptığın komutanın kızına yakışıyor mu? Tok evin aç kedisi. Zaten sen çingenelerden aldık biz seni. Gibisinden sözler söylemişti. Günlerce yemek yememiştim. Beni çingene anneme babama geri götürürüm diye ağlamıştım. Annemle kavga etmişlerdi. Annem de ağlamış. Teyzeme küsmüştü beni üzdüğü için. Kadın haklıydı galiba. Beni çingenelerden almış olmalılar. Gülüyor. Gülüşü içtenlikle, huzurlu. Ben de gülüyorum. Çingenelerden aldılarsa da pek iyi etmişler diyorum. Dedemin görevleriyle ilgili haritalarla, eski resmi yazışmalarla, çok gizli damgalı emirlerle ilgilenmiyor. Eski püskü, bazı sayfaları kopmuş defteri şöyle bir karıştırıyor. Herhalde babamın defteriydi. Çoğu eski yazıyla yazılmış. Yine de ilginç. Bak burada hesaplar var. Babam ayın ortasında parasız kalmaktan çok korkardı. Hatırlıyorum masrafları kalem kalem yazar. Annemi de bütçeyi aşmaması için tembihlerdi. Askerler az maaş alırlardı o zamanlar. Vaktim olunca bakarım bu hesaplara. 50-60 yıl önce fiyatlar nasılmış acaba? O üç fotoğraf elimde. Öylece duruyorum. Yoksul, sefil çocuğun yerlere kadar örtüye sarılmış cılız bedeni, örtünün altından görünen çıplak ayacıkları, gözlerindeki kapana kısılmış çaresiz hayvan şaşkınlığı, korku. Pis bir duygu oturuyor içime. Onun çocuğun fotoğrafları ile ilgilenmemesi, kendine ait olmayana önem vermemesi, kendi bebeklik fotoğraflarını bulamadığı için hayıflanması, bakkal hesaplarına çocukluk anılarından daha fazla ilgi duyması canımı sıkıyor. Bunlar sende kalsın Arya, diyor. Sadece babamın sigara tabakasını alabilirim. Sesi lütfeder gibi. Hayal kırıklığına uğradığı sesinden de, halinden de belli. Kafasını fena halde bebeklik fotoğraflarına taktığını, anneannemin emanetlerini sık sık sormasının nedeninin bu olduğunu anlıyorum. Ben de kalmamalı, diyorum kesin ve kuru bir sesle. Onlar size ait. İçinde o çingene çocuğun fotoğrafları olan zarfı alabilirim sadece. Sizin için bir sakıncası yoksa. Neden o fotoğrafları istediğimi bilmiyorum. Çocuğun bakışları yüzünden belki. Etrafa saçtığımız nesneleri kolyeye yerleştirmeye çalışıyorum bir yandan. Saklayacağım da ne olacak? Sonunda sen veya senden sonra biri, belki kutuların içine bile bakmadan atacak hepsini. Toplayıcının biri de bit pazarından 2 kuruş 10 paraya alıp kendi çöplerinin arasına götürecek. Yaşama sevincine, umuda, geleceğe kapıları kapanmış sözleri, buruk ses tonu içime işliyor. Oysa ilk geldiğimde konuşmaya başladığımızda neşeli, mutlu, kendinden memnun görünüyordu. Yine de sizde kalsın diyorum kesin bir sesle. Tekrar geri götürmeyeyim. Toplayıcının not defterinden. Arya'yı tanımak bana iyi geldi. Onun kızı olduğu her halinden belli. Kendine güvenli, anlayışlı, alçak gönüllü. Pırıltısı noksan biraz ama annesiyle kıyaslamamak gerek. Arya normal bir genç kadın. En çok hoşuma giden yanı annesini suçlamaması, onun yüzünden yara aldığını, kırıldığını düşünmemesi. Hem de akıllı, sezgili bir kadın. Renk vermedi ama kendisiyle ilişki kurabilmek için uydurduğum bahaneyi, araştırmalarına yardımcı olacak belgeler sağlama bahanesini amiyane tabirle yutmadı. Neyle ilgilendiğimi hemen anladı. Şimdi Diva Arya çekmecesindeki bütün fotoğrafları, belge, bilgi ne varsa tümünü önüme dökmüş önden geçirirken neden hepsini onlara vermediğimi düşünüyorum. Mesela komutan babanın alt üstündeki şu fotoğrafına kıyamadım. Bende kalsın istedim. Üstünde işlek bir yazıyla Hozat Lolan Taner Temmuz 1938 yazan fotoğraf. Gerçekçi olunursa ne sultanımın ne de Arya'nın işine yarar. Benim mütevazı koleksiyonum açısındansa çok değerli bir parça. Sahaf tanıdığımız söylediği gibi son zamanlarda arşivcilerin, tarihçilerin aradıkları türden. Biyografilerinin tümünde onun 1938 doğumlu olduğu yazıldığına göre at üstünde poz verdiği günlerde komutan da yeni baba olmuş ya da baba olmayı bekliyordu. Dünya çapında bir yıldızın babası olacağı gelir miydi aklına? Bir de keman çalar, beyaz giymiş, genç adamın tek başına fotoğrafını vermeye kıyamadım. 3 çalgıcıyı Arya'ya götürdüm. Bu tekli fotoğrafı kendime sakladım. Müziğin evrenselliğini, müzik aletinin, örneğin kemanın sadece papyon kravatlı, siyah giysili batılı icracılara ait olmayabileceğini çok iyi yansıtıyor. Keman çalan delikanlı bu resimde daha iyi görünüyor. Hatları seçiliyor. Kemanını göğsüne bastırmış, başında sargılar var. Bir kaza geçirmiş belki de. Gergin, korkulu bakıyor. Elindeki keman bile yumuşatamıyor bakışlarını. Fotoğrafı kim çekmiş olabilir? Sağ alt köşede komutanın fotoğrafının altındaki el yazısıyla aynı mavi mürekkeple düşürmüş bir tarih. 1937. Hozatlı kemancı genç. Sultanın bebeklik fotoğrafları için çok çırpındım, çok aradım. İlk aldığım torbadan çıkan zarflardan birinde olabileceğini düşünmüştüm. Ona söz de vermiştim bulup göndereceğim diye. Yoktu. Mutlaka bir yerleydiler ya. Ben bulamamıştım. Kafasını bu konuya taktığını biliyordum. Gönderdiğim bebek fotoğraflarının ona ait olmadığını da biliyordum aslında. Onu gözlerinden, bakışlarından tanırım. Fotoğraflarda annesiyle babasıyla birlikte görünen bebek o değildi. Belki de kardeşiydi ama böyle bir kardeşim hiçbir yerde kaydı yoktu. Kendisine sormaya da asla cesaret edemezdim. Diva'ya bir bebeklik yaratmalıydım. Onun albümünün eksik parçaları benim hikayemin boşlukları tamamlanmalıydı. Biriktirdiğim binlerce bebek fotoğrafını üşenmeden tek tek elden geçirdim. Ona benzeyenleri bir kenara ayırdım. Sonra niyetimden utandım. Yalan üzerine kurulu bir bebeklik hikayesi uydurmak, onu kandırmak, iyi niyetli de olsa aşağılık bir işti. İyi aranacak olursa istediği fotoğraflar mutlaka bulunurdu. Büyük ihtimalle de kendisindeydi. Bunu ona söylemeye niyet ettim ama yapamadım. Yapbozun kayıp parçaları tamamlanırsa bir daha dönmemek üzere gideceğinden, onu kaybedeceğimden korktum. Onu bana bağlayan tek şey eski fotoğraflardı. Çocukluğunu, gençliğini, gerçek kendini fotoğraflarla yeniden kurmaya, inşa etmeye çalışıyordu. Ben onun malzemecisiyim sadece. Malzeme tamamlandığında bana ihtiyacı kalmayacaktı. Onu kaybedecektim. İçinden mucizevi şekilde Diva'nın fotoğrafları çıkan naylon poşette nereden nasıl karışmışsa ilgisiz birkaç resim, yırtık pırtık kağıt parçaları, boş bir defter, tükenmez kalemler de vardı. Onları bir kenara ayırmıştım. Kör atış yapıp ne çıkarsa bahtına misali içine bakmadan aldığınız torbalardan, kutulardan ilgisiz nesnelerin çıkması doğaldır. Bunlar evrenden atılan eski eşyaların, tavsiye edilen iş yerlerinin terk edilmiş evrakının arasında eşelenen çöp toplayıcısı çocukların bit pazarlarına doğrudan getirdikleri hazinelerdir. Yazılı kağıt parçaları, eski faturalar, defter, fotoğraf, kartpostal, telefon, telefon defteri ne varsa hepsini tıkarlar bir poşete. 1-2 lira karşılığında bit pazarında tezgah altı abilere verirler. Ayırdığım fotoğrafları çok iyi hatırlıyorum. Diva'nın fotoğrafları sarı zarflılar. İçinde toplu haldeydi. Aynı poşette kim bilir nereden karışmış, özensizce aynı poşete tıkıştırılmış bir kaç resim daha vardı. 2-3 yaşlarında saçları tıraş edilmiş, örtüye sarılmış hırpani kılıklı küçücük bir çocuk. Belki de bir dilenci. Yakın plan bir başka fotoğrafta yine aynı çocuk gözlerini kocaman açmış, objektife şaşkınlıkla bakıyordu. Burada daha da küçük görünüyordu. Olsun, olsun 2 yaşlarında. İnsanda acıma duygusu yaratan resimlerdi. Fotoğraf değil de çizimdi sanki. Elimdeki malzeme ile tematik albümler düzenleyip bastırma hayali kurardır oldum ne zamandır. Albümlerden birini yoksulluğun ve yoksunluğun bin bir yüzü başlığı altında düşünmüştüm. Küçücük sokak çocuğunun fotoğraflarının da o albüme koymak üzere ayırmıştım. Bazen insanın aklından belli belirsiz, tanımsız bir düşünce geçer. Daha doğrusu zihin kalıplarına girip düşünceye verilmeyen, bilincin yakalayamadığı duygu parçacıkları. Sık başıma gelen huzursuzluk verici bir ruh halidir. Kafanıza takılanın ne olduğunu blurlaştırana kadar rahat edemezsiniz. Küçük sokak çocuğunun bir kenara ayırdığım fotoğrafını düşünürken o rahatsız edici duygulara kapıldım yine. Bir şey hatırlıyordum ama hatırlayamadığım ne olduğunu bilmiyordum. Epeyce aradıktan sonra yoksulluğun ve yoksunluğun binbir yüzü dosyasını tıkıştırdığım rafta buldum. Bazıları sıradan, bazıları çarpıcı yüzlerce fotoğraf, yıkık evler, çıplak çocukların dolaştığı sefil avlular, Afrika'dan açlık fotoğrafları, dilenciler, sırtlarında yorganlarıyla yollara düşmüş insanlar, işçi pazarlarında iş bekleyenler, ıssız köyler, ellerinde taslarıyla imaretler önünde bekleşen yoksullar, yırtık pırtık giysili çocuklar, hasta çocuklar, ağlayan çocuklar. Resimlere dalıp gittim. Kendi pasifliğime, beceriksizliğime öfkelendim. Topladıklarımı işe yaratamadıktan sonra neye yarar? Toplamakla yetinmeyen üretici biri, kendine güvenli, cerbezeli, Biri bu fotoğraflarla neler başarmaz. Sergi açar, katalog düzenler, yayın yapar, adı duyulur, para bile kazanır. Kafama takılan çocuk fotoğraflarını epeyce aradıktan sonra buldum. Dikkatlice inceledim. Bunca yıldır elimden o kadar çok fotoğraf geçti ki artık işin uzmanı sayılırım. Amatör birinin kendi makinesiyle çektiği filmi kendi yıkayıp kendinin bastığı bir işe benziyordu. Yakın plandan çekilmiş vesikalık boyundaki fotoğrafta bunu daha belirgin görebiliyordum. Profesyonel fotoğrafçı işi olmadığı çıktı. Çocuk birinin yüreğine dokunmuş, içini titretmişti. Elindeki makineyle gözlerindeki ifadeyi zapt etmek, geleceğe aktarmak için deklanşöre basmıştı meçhul fotoğrafçı. Başarmıştı da. Birden hatırladım, kafama takılan bu bakışlardı. Çocuğun gözlerindeki, şaşkınlıkla masumiyetin korkuyla gölgelenmiş ifadesi. Ben bu gözleri nereden tanıyorum? Belleğin oyunları, çağrışımların yanıltıcılığı, aklın duygulara yenilmesi. Bir başka fotoğraf, kurdeleli, farbelalı organza elbisesiyle poz vermiş, poz verdirilmiş küçük kızın gözleri. Hiçbir ilgisi, ilişkisi yok bu iki fotoğraftaki bakışların, biliyorum. Belleğim değil, aklım oyun oynuyor bana. Aynı yerden aldığım, aynı torbanın içinden çıkan fotoğraflar var ya, beynim yanlış bağlantılar kurarak tümünü birbiriyle ilişkilendirmeye çalışıyor. Siyah gözler ve iri göz bebekleri. Siyah beyaz fotoğraflarda gözler hep siyahtır. Hele böyle amatör işi olanlarda. Ve çocuklar objektife bakarken gözlerini hep kocaman kocaman açarlar. İki fotoğrafı yoksullar ve yoksunlar dosyasına koydum yeniden. Bu defa kararlıyım. Sergi açmak beni aşar ama elimdeki zengin malzemeyle bir fotoğraf kitabı yapabilirim. Neden olmasın? Koleksiyoner bile değil, sıradan bir toplayıcı olarak kalmak mı kaderim? Yola bunun için çıkmamıştım. Nasıl da o Mısra? Başka bir kader için hazırlanmış şu yenik askerlere benziyor hayat. Ben de başka bir kader için hazırlanmıştım, parlak bir kader. Şimdi ne yapıyorum? Erişemediğim büyük yaşamları fotoğraflarla hayal edip yeniden kurmaya çalışarak vakit geçiriyorum. Kendimi insanların kaderine hakim, küçük bir tanrı gibi görüp sahte bir güçlülük duygusu tadıyorum. Bunu aşacağım. Divan'ın fotoğraf fotoğraf, ilmek ilmek ördüğü muhteşem hikayesi başyapıtım olacak. Ona yakışan bir iş çıkaracağım izin verirse, muhteşem kadının muhteşem hayatı başlığıyla onun yaşamını resimli bir kitapta ölümsüzleştireceğim. Onunla birlikte ben de ölümsüzleşeceğim. Yoksul çocuk fotoğraflarıyla ıvır zıvır işlerle oyalanmayı bırakmalıyım. Ona yoğunlaşmalıyım. Bebeklik fotoğraflarının peşine düşmeliyim. Başyapıtımda boşluklar kalmamalı. Miskin kaderimi aşmak için ayağıma gelmiş fırsatı, Tanrı'nın bana sunduğu armağanı bu defa heba etmemeliyim. Adımın onunla birlikte anılacağı kalıcı, değerli bir işe imza atmalıyım. 20. ayrımın sonu, sayfa 313.